Günaydın. 95.0 Açık Radyo'da Bir Varmış Yüz Çok programıyla karşınızdayız. Bugün program ortaklarım Hande Tecik
Günaydın.
ve Tuğba Zehra Sağlam
Günaydın.
ile birlikte Epikür'ün kahkahasını okuyacağız. Pardon, bir tane daha ortağı unuttuk. Cemalcan Sağlam.
Günaydın sen de.
Günaydın.
Bugün bir tane konuğumuz var. Tom Risale. O da burada.
Evet. Aile programdayız. Buyurunuz efendim. Bugünkü
Epikür'ün
konumuz. Evet.
kahkahasını okuyacağız bugün. Yazarımız Yan Marchant.
Şöyle.
Resimleyen illüstratörümüz Jeremiah. Fransız galiba. Jeremiah Fischer.
Geçer. Ya. Tamam.
Metis yayınlarından çıktı. Küçük Filozoflar serisi. Hangi basım olduğuna bakıyorum.
2012.
İstanbul 2012. Evet, İstanbul 2012. O zaman başlıyorum. Tanrıların bahtiyar olduğu söylenirdi. Çünkü günleri hiç bitmeyen şölenlerle geçerdi. Sofralarında kuş sütü eksik olmaz. Bardakları kutsal nektarla dolar, biri dolar, biri boşalırdı. Göz kamaştırıcı giysiler içinde bedenleri güzel ve ölümsüzdü. Yiyip içemeyeceği ara verdikleri yumuşacık döşeklerde uzanıp müzik dinler. Zamanın geri kalanlarında ise aralarında tatlı dille Yunanca'nın en arı halini kullanarak derin konular üzerinde tartışırlar. Bazen de insanlar üzerinde sınırsız güçlerin sergilemek için yeryüzüne gezintiye çıkarlardı. Ah, mutluluğun resmi nasıl da ruhunun okşar insanın. Hangi ölümü bu resme parmak ucuyla da dokunmayı hayal etmez. Döşemeleri mermer kaplı, çatısı yıldızlarla bezeli bu Olimpos'a ulaşmayı, tanrıların arasında katılmayı kim arzulamaz ki? Fakat o da ne? Olimpos'un duvarlarını sarsmaya başlıyor. Yoksa söylemeyi unuttuk mu? Zamanın büyük kısmında tanrıların birbiriyle kavga ettiğini. İşte bugün de sıkça olduğu gibi ilahi çift ele güne karşı bir tantana kopartmakta. Zeus, sevgili karıcığım, beni dinle. Fani bir kadınla kısacık süren bir gönül macerasından başka bir şey değildi bu. Hera, bıktım senden. İşin gücün aşmış. Etraf senin çocuklarından geçmiyor. Buna bir son vermezsen seni terk edip Re annemizin yanına döneceğim. Zeus, ne dersen de ben istediğimi yaparım. Kralların kralı değil miyim? Bunun üzerine öfkelerden küplere binen Hera kutsal bir testiyi alıp kaptığı gibi ilahi kocasının kafasına fırlattı. Bu tartışma Homer destanlarına bile geçmiştir. İlahi çift birbirlerine küfürler, vazolar, yıldırımlar ve beddualar savuruyordu. Diğer tanrılarsa kahkahalarıyla sahneyi kızıştırmaktaydı. Oysa onlarla alay etmekle hiç de iyi yapmıyorlardı. Bir duyan olsa Olimpos'u kavga ve entikardan yaralama ve zindana geçirmeyi bir yer sanacaktı. Bu muymuş ölümlerin balları, balandıra anlattığı mutluluk. Evet, o zaman bu haftalık da kitabımızı okuduk. Kitap hakkında veya yazar çizer hakkında bahsetmek isteyen var mı?
Hande'cim, tabii şöyle hemen bir diziden tekrar söz edelim. Geçen hafta da bu diziden söz etmiştik. Geçen hafta Martin Heidegger'in Böceğini okumuştuk. Ondan önceki hafta Albert Einstein'ın Işığını okumuştuk. Yine Metis yayınlarının Küçük Filozoflar dizisinden çıkmış 30 kitaplık bir seriye değiniyoruz bu haftada. Bu hafta Epikür'ün Kahkahasını okuyor olacağız. Okuduk, pardon. Epikür'ün Kahkahasının yazarı Jan Marchant. Martin Heidegger'in Böceği'nin de yazarı Jan Marchant'tı. Jan Marchant bu seriye çok fazla kitap çevirmiş. Diyojen, Köpek Adamı çevirmiş. Daha sonra şöyle bir bakıyorum, Heraklitos'un Gizemlerini çevirmiş. Martin Heidegger'in Böceği'ni okumuştuk. Ve Sokrates Karanlıktan Çıkış
Çevirmiş dedin anneciğim.
yazmış. Çok pardon, affedersin.
Ben
Evet, bu seriye bir sürü kitap yazmış. Biz de iki kitabını konuşmuştuk Jan Marchant'ın. Jan Marchant kimdi? Felsefe doktoru. O kadar çok öğrenciyle temas halinde ki hem akademide profesörlük yapıyor hem de yine okulları dolaşan, gezen bir profesör kendisi ve yazar aynı zamanda. Almanya'da yaşıyor ve bu şehrin ahalisi düpedüz Epikürcüymüş. Yayın evimiz öyle yazmış. Herkesin bildiği gibi susadıklarında bir bardak suyla yetinmesini bilirler demişler. Çünkü kitabımızın başlığı Epikür'ün Kahkahası. Azıcık Epikür'den söz edelim. Kim Epikür? Bir filozof, Yunanlı filozof. İsa'dan önce 341 ve 270 yılları arasında yaşamış. Atinalı bir ailenin çocuğu olarak Kuşadası yakınlarındaki Sisam Adası'nda dünyaya gelmiş. Babası öğretmen. Kendi anlatımına göre Epikür felsefe eğitimine daha henüz 14 yaşındayken başlıyor ve aslında felsefeye yönelmesinin nedeni olarak öğretmeninin kaos kavramını açıklayamaması gösteriliyor. Ona göre açıklayamıyor ve Epikür diyor ki Epikür'ün yaşamı boyunca düşündüğü, tartıştığı, anlatmak istediği şey kavram, mutluluk kavramı. Mutluluk kavramı üstüne bizi çokça düşündürüyor ve o yüzden Epikür'ün kahkahası demiş muhtemelen Jan Marchant ona. Kitabı anlatmak ister misin? Can Can devam edeyim mi? Bilemedim.
Kitabı birazcık bize anlatsın ya. Yani Carpe Diem diyesim geldi kitaptan sonra. Hadi anlat bakalım Eva'cığım.
Tamam. Şimdi şöyle en baştan mı anlatayım?
Kitabı özetle bize ne anlatır?
Kitap ilk başta bize tanrıların kim olduğunu, ne yaptıklarını anlatıyor. Sonra bir an bir tane ölümlü geliyor. Yani bir insan geliyor oraya. Sonra o gelen insan da Epikür aslında. Epikür böyle tanrılardan aslında hiç korkmuyor. Annesi çok korkuyor tanrılardan. Zeus Epikür'ün tanrılardan korkmamasından sinirleniyor ve ona şey yapıyor, korkutuyor onu. Sonra annesi ufacık bir şey olduğu zaman mesela güneşi gördüğü zaman, yağmur yağdığı zaman, çimşek çarptığı zaman hemen korkuyor. Tanrılar bize çok sinirlendi diye. Gereksiz yere de sinirleniyor. Sonra annesi ona çok kötü hikayeler anlatıyor. Çok korkutucu. Sonra sabah kalktığı
Dua etmesi için değil mi?
dua etmesi için. Sonra sabah kalktığı zaman bir tane bir karın ağrısıyla kalkıyor. Sonra annesi diyor ki dua etmezsen olur yani sen dua etmek yerine babasının kütüphanesini karıştırıyor.
Tercih ediyor. Evet, onu
Evet.
yapıyor.
Sonra orada öğrendiklerini okulda arkadaşlarıyla paylaşıyor. Sonra bir sürü kişi geliyor. Galiba büyüyorlar orada.
Yani okulda da anlatıyor öğrendiği şeyleri. Bu sefer öğretmeni diyor ki ne yapıyorsun deyip annesini çağırıyor, değil mi?
Evet. Sonra
Sonra
anne okuldan atılıyor.
evet. Sonra
Hayır, okuldan atılmıyor, pardon. Askere gönderiliyor.
ama önce ne oluyor? Tanrılar Epikür'ü aslında bir şekilde ihmal ediyorlar. Aa, kendi haline ne de olsa korkuyu saldık. Bırakalım o zaman bunu diyorlar. Sonra ama bir bakıyorlar yaşadığı ülkede, Epikür'ün yaşadığı ülkede ne oldu? İnsanlar evet.
İnsanlar eğleniyorlar, evet.
Sonra
Sonra askerlik kısmını anlatabilirsin.
askere gidiyor. Silahlı donanım falan elde ediyor. Sonra saldırıyor. Ve sonra
Askere gönderiyorlar
evet.
onu.
Sonra annesi bu konuda mutlu oluyor.
Evet, ama döndüğünde ne oluyor? Ülkesi anlat bakalım. Kendi yaşadığı ülke ne oluyor?
Ay ya.
Ele geçirilmiş
Ya.
oluyor. Ve
Son
onları sürüyorlar başka yere. Annesi
ay
askerden evet askerden geldiği zaman ne bekliyormuş Cemalcan?
ya.
Epikür'ün nasıl biri olmasını bekliyormuş?
Daha güçlü,
Evet,
daha
savaşçı.
savaşçı.
Ama Epikür tam tersi an olabilir. Bu ülkenin de diğer ülkeden ne farkı var? Hayatımızı mutlu bir şekilde sürdürmeye devam edelim diyor.
Bana Epikür aslında daha da bilgin oluyor.
Sonra devamı. Sonra orada birileriyle arkadaşlık kuruyor, değil mi?
Evet.
Arkadaşları ne anlatıyor?
Buraya kadar bir şey sorabilir miyim Can Can?
Evet.
Epikür'ü hep hayatı boyunca insanlar bir yerlerden bir yerlere gitmesine sebep oluyor. Yani Epikür aslında yerinde duramayan birisi, değil mi? Çocukluğundan beri. Nedir bunu sağlayan şey ne sence Epikür'de? Neden insanlar ona öyle bir yeri bahşetmiyorlar da tamam sen de buradasın var demiyorlar da Epikür hep başlarından savuluyor insanların. Burayı terk et, şimdi burayı terk et, şimdi okula git, şimdi askere gitmelisin, şimdi askerden döndün bunu yapmalısın gibi. Epikür neyin peşinde?
Epikür aslında nasıl anlatsam neyin peşinde
Neyin peşinde? Ne istiyor Epikür?
bu hayatta tanrıların
Bu hayattan? Evet.
ne çıkarıyor? Mutluluğu nasıl? Ya hayır
Evet.
şey değil mi hani sen anlatmıştın. Önceki programda hatırlıyor musunuz? Hatta onda Epikür olduğu için biz bu kitabı seçtik.
Evet. Yani neyi arıyor Epikür? Neden? Annenin sorusuna dönelim.
Yani sıradan birisi değil ya, o farklı birisi. Diğerlerinden farklı, yerleşmiş kurallar. Okulda da ya bak onu tutmuyorlar okulda. Çünkü farklı. Neden? Felsefe kitapları getiriyor okula. Neyi sokuyor aslında felsefe kitabı getirerek? İnsanların körü körüne inanmalarına, hurafelere inanmalarının aslında zarar verdiğini. Yani şüpheye düşmeden, herkes düşünmeden inanmış bir şeylere. Sistem öyle yürüyor. Ama Epikür diyor ki hayır, yolunda gitmeyen bir şey var. O soru aslında onu o yolculuğa çıkartıyor, değil mi? Şimdi sen
Evet.
diyorsun derdi ne? Aa, nasıl olabilir bir ölümlü Tanrı korkusunu bütün insanların yüreğinden söküp atabilir? Bir ölümlü bunu yapamaz diyor.
Aslında buradaki en güzel cümleyi kurduğum korku. Yani korkuyu salarak tanrılar, Zeus ya da diğerleri ya da genel olarak düşündüğümüzde madem felsefe kitabı, biz bir
Evet.
şeyden korktuğumuz zaman ondan kaçarız. Ama bu korku daha çok bilgisizliğimiz sayesinde olur.
Evet.
Korkuya karşı özgürlük aslında.
Evet.
Epikür de tam da bunu yapmış. Korkuya karşı direnme. Çünkü korku bizi köleleştirir ve cahilleştirir. Çünkü korktuğumuz için kaçarız bazı şeylerden. Ama Epikür tam tersi. Hayır, korkmak yok. Keyif almak ve haz almak ve mutluluğu yakalamak üzerine gitmiş.
Evet. Evet.
Bir şey mesela son sayfalarda şöyle anlatayım.
Evet, o bahçeyi anlat bize ya.
Bahçe değil, bahçe değil. Şey çok ileride
Ona gelmeden önce bence bahçeyi anlatmalısın. Arkadaşlarıyla kurduğu bir ülke var, ibadet edilmiyor gibi hani böyle oradan sürülüp bir bahçe var anlatıyorlar ya,
aslında
arkadaşları var.
Epikürcü okulu, orası okul.
Epikürcü, evet,
Ama
orası bir okul. Yani kitapta bahçe diye anlatılmış. O Epikürcü okulu bir anlatır mısın? Ne oluyor, ne bitiyor, ne olmuş?
Bu bahçede aslında öyle okul diye düşünmenin öyle bir bina değil. İnsanlar geliyor, Epikür ve onun bir tane arkadaşı, adını unuttum. Sarışın. Adını
Dostluk mu bahsediyorsun?
Sarışın.
Narisipanes.
Metodoros değil mi?
Metodoros, evet.
Evet, Metodoros. Hatta evet, devam et.
Metodoros'la beraber, onunla beraber felsefe öğretiyorlar. Böyle bir ağacın altına oturuyorlar, konuşuyorlar konular hakkında. İnsanlar sorular soruyor, Şükür ve arkadaşı cevap veriyor.
Bu arada tanrılar onlara böyle bir şölen hazırlıyorlar, değil mi? Birbirleriyle o madem korkuyla olmuyor bu iş deyip onları eğlenceye, zevke şevk ediyorlar. Böyle bir tanrılar oraya geliyorlar ve bir şölen düzenliyorlar. Ama bu şölenin sonunda ne oluyor? Ne yapıyorlar? Tam eğlenirken bir yerde Epikür duruyor. Diyor ki bırakıyorlar hepsi eğlenceyi ve diyorlar ki neden bıraktınız? Neden bıraktılar Hande? Çünkü
Diyor ki bolluğun verdiği keyfi tabii ki ihmal etmeyelim. Bu keyfi yaşayalım. Fakat aşırıya kaçmaktan da kaçınalım diyor. Hani felsefesi bu zaten. Daha sade, daha dingin. O yüzden bahçe dört duvar arası değil. Ve sınırlar yok. İnançların da tanrı inançlarının da aslında, yani evet, o dönemde çok tanrılı dinler var. Biliyorsunuz Yunan mitolojisinden aslında tanrılardan söz ediyoruz şu anda biz. İşte kim onlar? Aresler, Peitolar, Poseidonlar, Demeterler. Çünkü neredeyiz biz? Olimpos'tayız. Tanrılar şehri Olimpos'tayız. O yüzden bu inancın, yani Tanrı'nın bizi korkutma inancı. Çünkü onlar her şeyi yapıyorlar. Ama tek amaçları bize korku salmak ve boyun eğdirmek. O yüzden bunun için onlar yoklar aslında diyor. Bizi yönetenler tarafından icat edilmiştir. Eğer biz Tanrıların sözlerine güvenirsek ve inanırsak, o zaman gerçek mutluluktan uzaklaşmış her birimiz hastalıklı insanlar oluruz diyor. Çünkü korku insanı hasta eden bir şey.
Bununla birlikte sonrasında tabii en güzel şeylerden bir tanesi Afrodit'in tek reddedildiği fani bu arada
Evet.
Epikür. Ben bunu bilmiyordum mesela, bunu öğrenmiş oldum. Çünkü bu bahçedeki dostluğa ve Epikürcülüğe yıkımı buradan yaklaşalım diyorlar ama bunu Afrodit de beceremiyor. Hatta Eris bile beceremiyor.
Fücür
Bitti
tanrıçasıymış.
fütür, yani dedikodu da beceremiyor ve diyor ki Epikür sen boş ver, o tanrıları da boş ver ve gel bizimle yaşa diyor. Bu da çok tatlı bir şey. Doğru olan noktaya çekiyor. Tabii sonrasında artık bir şey olamayınca ne oluyor Memo? Epikür'ü ne
Öldürüyorlar.
yapıyorlar?
Öldürüyorlar.
Epikür artık, çünkü bütün tanrılar isyanda.
Epikür'ü öldürüyorlar ve Epikür'ü cehenneme götürüyorlar.
Evet.
Ama Epikür bir şekilde cehenneme de mutluluğu götürmeyi beceriyor.
Hades geliyor değil mi? Zeus'a diyor ki ne olur geri al bu. Sen yaşamını geri ver. Neden? Ne yapıyor cehennemde?
Cehennemdeki bütün insanlara mutluluğu getiriyor. Kötü yerlerde bile mutluluğu getirebileceğini gösteriyor. Hatta şey yapıyor ki gerektiği kadar, mesela bir bardak su okuduktan sonra bir şey demişti anne abla, yazarlar, bir bardak su bile onların yetiyor çünkü onlar da Epikür
Evet.
yapıyor.
Evet.
Epikür de şu an öyle bir şey yapıyor.
Epikür diyor ki demiş diyormuş ki
Şey
cehenneme geldiğinden.
dediler. Bir köleden bile az yiyormuş ve ona yatıyormuş.
Evet, kanaatkar olmanın, yani kanaatkarlılığın altını çiziyor bu anlamda
Evet,
hep.
diyor ki gözleri gördüğü, kulakları duyduğu ve hissedebildiği sürece mutlu bir yaşam sürmesinin mümkün olduğunu iddia ediyormuş cehennemde. Yani bu o kadar kıymetli bir şey ki söylediğin gibi tematkar olmak, var olanla yaşayabilmek, elindekiyle yaşayabilmek ve mutlu olmak. Şey aklımı karıştırıyor tabii. Korku kavramından uzaklaştırdı ya bizi. Ama tabii bu korkudan tamamen uzaklaşmalı mıyız? Aslında değil. Korkunun da var olması gereken noktalar var.
Korkudan bile neden korktuğunu merak etmelisin. Yani korkularını da tanımlamalısın.
Tabii.
Tanımlamanın öneminin altını çiziyor aslında. Tanımla. Korku duygusuna bir atıfta
Evet,
bulunmuyoruz.
bulunmuyor. Orada evet, yanlış anlaşılmayalım. Yani korku dediğin şeyin ne olduğunu, eğer korku seni okumaktan ve düşünmekten uzaklaştırıyorsa, daha doğrusu o korkunun doğru bir korku olmadığını aslında dile getiriyor.
Şimdi korkan tanrılar oldu tabii ki. Yani ey Olimposlular, tanrılar şehri, o kadar tuzak kurdular bakın. Yani çocuk Epikür daha çocukken annesinin şey yapmak istediler. Bunların hepsi Zeus'un işi. Annesini hurafelere inanan, bağnaz bir kadına dönüştürüp çocuğunu öyle yetiştirsin diye dert edindi. Aslında baştan kurguladıkları şey bu, tanrılara göre bu. Çocuk Epikür korkunç masallarla büyüdü. Her gece rüyalar, kabuslar gördü. Mide ağrısından kıvrandı. Sonra ilk kez bir rüya sonrasında, bakın Zeus'un engel olamadığı bir şey bu işte. Şüpheye düşüyor. Ve annesine diyor ki, tanrıları çok zalim buluyorum. Madem biz mutluluğu tadamayacağız bu fani dünyada, o zaman neden yaşamamıza izin veriyorlar?
Evet,
Bizi
ölümden sonra
doğmaz.
tadacaksak eğer
Evet.
mutluluğu, neden yaşıyoruz?
Bizi o zaman doğar doğmaz öldürsünler şüphesi. Yani bu merak tabii ki çocuk Epikür'ün içine düşer ve biz o yüzden bu çocuk felsefe kitaplarını okuyoruz. Çünkü merak eden, soru soran, akıl yürüten, sadece mutluluğun ve sevincin peşinden koşan ruhlar elbette çocuk ruhlardır.
Tabii bu arada
22 son
evet,
3 hatırlatıyorum.
son kaç?
Son 3.
Tamam. Bu arada tabii şeyden de bahsediyor. Atomdan da bahsediyor. Yani bilimden bahsediyor. Biraz oraya
Önemli.
yansıtıyor. Diyor ki bütün günahları bu konuşmadan sonra öğret, yani bu konuşmalarından sonra Hande'nin bahsettiği konuşmasından sonra, okuldaki konuşması, hocasının terslemesinden sonra anne diyor ki hemen bu günahlarından arınacaksın. O da diyor ki ben arındım bile. Filozoflar sayesinde doğanın ateş, su, toprak ve havadan oluştuğunu, tanrılar tarafından yaratılmadığını biliyorum. Onlara inanmamak bir lütuf anne. Artık hiç kabus görmüyorum ve karnım da ağrımıyor diyor. Bu arada da bir karın ağrısı var. Bu korkulardan ölümü de buraya ile bağlayalım. Ölümünü de karnından, Zeus onu karnından vuruyor. Ve annesine bir mektup bırakıyor. Diyor ki anne ölümüm midemden kaynaklı o hastalıktan dolayı öldüm diyor. Yani başka bir şeyden
Çok güzel.
ölmedim.
Her şeyin nedenini bilimsel bir açıklamaya bağlıyor.
Evet.
Taraftan. Yani bilim de inanç elbette. Fakat
Tabii ki.
doğanın bizi yani evrimi aslında doğanın güç olan şeyin, var olan şeyin doğa olduğunu ve bizim hepimizin toz zerreciklerinden meydana geldiğini, atomlardan meydana geldiğini savunuyor. İyi ki bundan da bahsettin. O zaman ben son sözümü söylüyorum, hemen size
Ben
gönderiyorum.
son sözü söyle ama ben Memo'nun bu kitapla ilgili şeyini ona bırakacağım, son sözünü. Dün çok
Tamam.
güzel bir şey söyledi çünkü. Evet.
Benim de bir
Tamam.
sorum var şu an.
Allah,
Söyle anneciğim sen.
soru mu var?
Ay ben en son söylemek istiyorum.
Tamam, peki. Ben şöyle diyorum o zaman ya. Çok sevdim bu kitabı yine. Yan Marçan, çok güzel yazmışsın. Epikür ne mutlu filozoflar. Hurafeler karşısında bizim ilk yaptığımız şey önce sanırım kahkaha oluyor duyduğumuzda. Yani saçma bulup bir kahkaha atıyoruz. Ama gerçek kahkaha içinde, gerçek kahkaha dediğimiz şey içinde cesaret taşıyor. Kahkaha bir haykırıştır ya hani. Mutlu bir haykırış. O yüzden de adını ne mutlu? Epikür'ün kahkahası demiş Jan Marchant. Hadi hep birlikte okuyalım yine bu seriyi diyorum dinleyenlere. Can, sende söz.
Ben söylüyorum, ben de bitiriyorum. Umarım herkesin kulağında Epikür'ün kahkahası daim olur. Bu yayını, bu seriyi, Felsefe Küçük Filozoflar serisini okuduk. Metis yayınlarından çıktı. Epikür'ün kahkahası da bugünkü konumuz. Umarım bu seriyi bununla ilgili fikirlerim vardı, planlarım vardı. Ondan da bahsedersen sonra da kapanışa geçebiliriz.
Ben ilk önce bir şey söyleyeceğim. Soru soracağım. Ondan sonra. Tamam. Hayatınız Epikür'ün hayatı gibi olmasın. Ama siz Epikür gibi olun.
Çok güzel.
Biraz karışık ama.
Yo, bence
Biraz
gayet.
algılamam gerekli Can bunu. Anca haftaya programa.
Yani abla. Sence sen Epikürcü müsün?
Ha, epikürcü müyüm ya? Sanıyorum hayır, epikürcüyüm diyemem. O kadar çok konu var ki. Çünkü epikür mesela şey diyor ya hani. Ruh denen bir şey de yok, parçalar vesaire. Ay çok derin konular bunlar canım ama epikürcüyüm diyemiyorum. Bak Sokratesçiyim diyemiyorum. Biraz sanırım nasıl diyebileyim ki yani koskoca filozof ancak onun bir parçasını düşünür, konuşabilirim o
Ben
kadar.
şunu
Ama
söyleyebilirim.
epikürcüyüm diyemiyorum. Ama mutluluk peşinde koşmak ve kahkaha atmaksa çok güzel bir şey bu. Yani
Ben
keşke...
şunu söyleyebilirim. Çocuklar büyüklerden daha çok epikürcü ve biz büyüdükçe epikürcülüğümüzü kaybediyoruz gibi hissettim ben.
Tabii öyle çok haklısın.
Peki sen epikürcü müsün sen Canlı? Dedim ya. Ben çocukken daha çok epikürcüydüm. Şimdi sen bunu sorunca daha eleştirel, daha olumsuz bakıyorum bazen hayata. Bu yüzden yanlış bir yerden baktığımı düşünüyorum. Epikürcü olmak gerekiyor. Ben de aslında 6 ve 7 yaşlarımda çok epikürcüydüm. Çok hayatımdan memnundum. Şu anda memnunum da o zaman çok mutluydum. Böyle güzel bir hayatım vardı. Şu anda öpüyorum. Hayır oldu şu anda var. Neyse. Evet. Bugün programımızın sonuna geldik. Bu hafta Epikür'ün Kahkahasını okuduk. Yazarımız Jan Marchant. İllüstratörümüz Jeremiah Fisher. Metis yayınlarından çıktı. Küçük Filozoflar serisi. İstanbul 2012
Basımıydı.
basımı. Evet. Çeviren Ayşe Deniz Temiz. Evet. Haftaya yeni bir programda ve yeni bir kitapta görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.